Kitap adı işetti, ünite 6 işetti programlarının yönetimi ve işettiğinin kurumsallaşması yazar yardımcı doçent doktor Umut Koç, editör doçent doktor Nuray Topgöz. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra işletmelerin bir işettiği programına sahip olmasının ne anlama geldiğini ve önemini açıklayabilecek, işettiği programının temel bileşenlerini aktarabilecek, işettiğinin kurumsallaşmasını anlatabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: işettiği programı, uyum yönlü programlar, değer yönlü programlar, işettiği kodları, işettiği denetimi, etik sorumlusu, işettiğinin kurumsallaşması, yasal uygulamalar, gönüllü uygulamalar, en iyi uygulamalar içindekiler, giriş, işettiği programı, işettiğinin kurumsallaşması, konu anlatımı başlıyor. Giriş: işletmeler, çalışanlarının etik davranışlar sergilemelerine gittikçe daha fazla önem vermektedirler. Ancak İşletmecilikte etik karar almayı teşvik etmek için tasarlanan programlar günümüzde ciddi bir tartışma konusudur. Çünkü bu tip programları benimseyen örgütlerde bile etik dışı ve yasa dışı işletme davranışları ortaya çıkmaya devam etmektedir. Pek çok işletme lideri, etik davranışların işletme kültüründen kendiliğinden doğması gerektiğine ve iyi çalışanları işe almakla etik dışı davranışların sınırlandırılacağına inanmaktadır. Ayrıca pek çok işletme yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi örgütsel etiğin nasıl uygulamaya geçirileceğini sıklıkla anlamamaktadır. Oysa işletmeye uyarlanmış bir etik programı, işletmeye rehberlik sağlamada katkı sağlayacaktır. Böylece, farklı altyapılara sahip çalışanlar, örgüt içerisinde hangi davranışların kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu anlayacaklardır. İşletmecilikte çoğu etik sorun karmaşıktır ve örgütlerin uygun eylem konusunda uzlaşmaya varmalarını gerektirmektedir. Tepe yöneticiler, bu sorunları çözecek liderliği ve sistemi ortaya koymak zorundadırlar. Günümüzde işletmeler, yalnızca kar getiren değil, çalışanlarına, yatırımcılarına, tedarikçilerine ve müşterilerine hesap verebilir ahlaki varlıklar olarak görülmektedir. Toplum, işletmeleri kararlarından, kararlarının sonuçlarından ve çalışanlarının davranışlarından sorumlu tutmaktadır. Medyada yer alan çalışanların hakları, yöneticilerin ücretlendirilmesi, kusurlu ürünler, rekabetçi uygulamalar ve finansal raporlama ile ilgili haberler, ahlaki bir varlık olarak işletmenin itibarını etkilemektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar, değerleri ve işettiğini vurgulayan bir iletişim sürecinin bulunmadığı bir işletme kültürünün, bireysel etik dışı davranışların ortaya çıkmasını kolaylaştırabildiğini göstermiştir. Bireyler ve bireyler arası ilişkiler aracılığı ile etik bir işletme kültürünün gelişeceğini varsaymak, büyük bir yanlış anlamanın sonucudur. Etik, sıklıkla bireysel bir konu olarak görüldüğünden, çalışanlara karakter eğitimi vererek ya da iyi karaktere sahip kişileri işe alarak ve onları etik sorunlar ile ilgili olarak duyarlı hale getirerek etik bir işletme kültürü geliştirileceği varsayılmaktadır. Bu varsayımlar kısmen doğru olmakla birlikte, günümüzdeki iktisadi etkinliklerin çoğundan sorumlu olan işletmeleri, tüm etik sorunlar üzerinde asla uzlaşmayacak olan ve kültürel olarak farklı çok sayıda kişiyi istihdam ettikleri unutulmamalıdır. Etik ile ilgili pek çok işletme sorununun karmaşıklık düzeyi yüksektir ve tüm paydaşların çıkarlarını temsil edecek tutarlı kararlar almayı sağlamanın tek yolu, işlettiği programlarını zorunlu tutmaktır. Merkezileşmiş bir işlettiği programı uygulamak, ahlaki bir varlık olarak işletmeyi temsil eden ve içsel olarak uyumlu bir ifadeler ve politikalar kümesini doğurabilir. İşlettiği programı, işlettiği programı, örgütün etik performansını izlemek ve yükseltmek için geliştirilmiş kural ve politikalar ile prosedür ve sistemlerden oluşmaktadır. Kural ve politikalar kapsamına personel kitapçıkları, eğitim gereçleri ve yönetim yönergeleri gibi yazılı belgeler de girmektedir. Kural ve politikalara uyma, işe alıştırma, eğitim, ücretlendirme, yükseltme, denetim ve soruşturma prosedür ve sistemleri aracılığı ile sağlanır. Belirli bir işlettiği programına sahip işletmeler, yukarıda açıklanan kural ve politikalar ile prosedür ve sistemleri ön plana çıkararak diğer işletmelerden ayrılırlar. Örgütün bir işlettiği programına sahip olmasının sağlayacağı üç ana üstünlük söz konusudur. Birincisi, işletmelere yalnızca doğrudan zarar olarak değil itibar kaybı nedeniyle dolaylı olarak da yansıyacak çalışanların etik dışı davranışlarından korunmadır. İkincisi, etik programları örgütün iş dünyasının genelindeki yoğun değişime uyum sağlaması için bir yönetim aracı görevi görür. İşletmelerin etik programları benimsemesine neden olan etmenler arasında artan rekabet, yeni teknolojilerin gelişimi, artan düzenlemeler, son zamanlarda yaşanan birleşme ve satın almalar ve işletmeciliğin küreselleşmesi yer almaktadır. Son olarak, etik programları dış çevredeki unsurlar ile ilişkileri yönetir. Etik programı müşterilere, tedarikçilere, yatırımcılara ve genel kamuoyuna yüksek etik standartlara bağlı kalınacağı güvencesini verir. Sıra sizde bir işlettiği programı kavramını ve kavramın önemini açıklayınız. Sıra sizde bir yanıt işlettiği programı, örgütün etik performansını izlemek ve yükseltmek için geliştirilmiş kural ve politikalar ile prosedür ve sistemlerden oluşmaktadır. Örgüt, bir işlettiği programına sahip olarak çalışanların etik dışı davranışlarından korunur. İş dünyasının genelindeki değişime etik sınırlar içinde kalarak uyum sağlar ve paydaşların işletmeye güvenini pekiştirerek paydaşlar ile ilişkilerini etkili bir şekilde yönetir. İşlettiği programlarında bir çeşitlilik söz konusudur. Bir uçta, Yalnızca yasalar ile işletmenin kendi kural ve politikalarına uyulmasını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmış programlar vardır. Diğer uçta ise, örgütün vizyonunu ve değerlerini ileten tüm paydaş grupları ile güvene dayalı ilişkiler kurmaya çalışan ve çalışanların sorumluluklarını vurgulayan iş etiği programları bulunmaktadır. İş etiği programları, bir yerde çalışan davranışlarını kestirebilme amacıyla geliştirilmiş örgütsel denetim sistemleridir. Bu açıdan yaklaşıldığında, İki tür iş etiği programı söz konusudur. Uyum yönlü programlarda, çalışanların belirli davranışları sergilemeleri zorunlu tutularak düzen sağlanır. Çalışanlara kuralları ve olası ihlal durumlarındaki cezaları öğreten yasal terim, yönetmelik ve sözleşmeler kullanılır. Değer yönlü programlarda, paylaşılan değerler yaratma hedeflenir. Yine, cezalar söz konusudur ancak odaklanılan nokta, hesap verebilirlik ve bağlılık gibi soyut fikirlerdir. Uyum ve değer yönlü sistemler üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar, İki tür sistemin etkileşim halinde olabileceklerini ya da bir arada olup aynı sonuçlara ulaştırabileceklerini göstermiştir. Değer yönlü programlar uygulandığında, çalışanların iş ettiği ile ilgili farkındalık seviyeleri, ahlaki duyarlılıkları, üstlerine olumsuz haberleri iletme istekleri ve daha iyi kararlar alındığı ile ilgili algıları olumlu olarak etkilenir. Uyum yönlü programlar, çalışanların işle ilgili etik sorunları fark etmeleri, iş ettiği programı sayesinde karar almanın daha iyi duruma geldiği algısına sahip olmaları ve karar almayı kolaylaştıran kural ve beklentiler ilgili açık bilgilere ulaşabilmeleriyle ilişkilidir. Sonuçta her iki yönelim, çalışan ve yöneticilere yardımcı olmada kullanılabilirken, uzun dönemde, değer yönlü programların uygulanması işletmeler için daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Dikkat: uyum yönlü iş ettiği programları ceza odaklıyken, değer yönlü iş ettiği programları paylaşılan değerler odaklıdır. Örgüt, yasal ve iş ettiğine uygun davranışları desteklemek için tarihini, kültürünü, sektörünü ve faaliyet çevresini yansıtan iş ettiği değerlerini ve yasal zorunlulukları izleyerek bir iş ettiği programı geliştirmelidir. Bu tür programlar, tek tip standartlar ve davranış politikaları olmadan, çalışanlar açısından işletme içerisinde hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu belirleyebilmek güçtür. Bir iş ettiği programının temel bileşenleri iş ettiği kodları oluşturma, çalışanlar için iş ettiği eğitimi düzenleme, gündelik işleyişte olası etik ihlalleri belirlemek için standartları izleme faaliyetlerinde bulunma ve bir denetim sistemi oluşturmadır. Bunlara ek olarak, yurt dışındaki işletmeleri örnek alan kimi işletmelerimiz, etik programının bütün gözetim ve denetimi için etik sorumlusu pozisyonunu örgüt şemalarına yerleştirmiştir. Etik sorumlusu olmayan pek çok işletme, ana sorumlulukları bir ya da daha fazla sayıda üst düzey yöneticiye vermektedir. İş etiği kodları çoğu örgüt, etik programları geliştirme sürecine iş etiği kodlarını oluşturarak başlamaktadır. İş etiği kodları, bir örgütün çalışanlarından neler beklediğini açıklayan yazılı ifadelerdir ve üç farklı türde olabilir. Etik kuralları, kapsayıcı, genel ve bazen de diğer kan ve ilham verici ifadelerden oluşmaktadır. Genel olarak etik kuralları, etik ihlallerini bildirme yöntemlerini, ihlaller için gereken disiplin eylemlerini ve ihlalleri yargılama süreçlerini belirtir. Etik kuralları, davranış kurallarının ilkelerini ve temelini oluşturmaktadır. Davranış kuralları, bazı ilham verici ifadeleri içerebilir. Ancak genellikle, davranış kurallarında kabul edilebilir ve kabul edilemez davranış türleri belirtilir ve böylece belirli eylemler ile ilgili tartışmaların doğması engellenir. Son olarak değer ifadeleri, örgütün hedeflerini belirlerken kullandığı dürüstlük, hesap verebilirlik ve güvenilirlik gibi ölçütlerden oluşur. Değer ifadeleri, genel kamuoyuna ve paydaşlara seslenmektedir ve tüm paydaşlardan elde edilen girdiler ile yönetim tarafından geliştirilir. Her ne kadar etik kuralları ile değer ifadeleri arasında bir ayrım yapıyorsak da, bu terimler zaman zaman birbirlerinin yerine de kullanılmaktadır. Dikkat etik kuralları, davranış kuralları ve değer ifadeleri iş dünyasında karşımıza çıkan farklı türden iş etiği kodlarıdır. İşletmelerin geliştirdiği etik kodlarının yanında, genelde bir ticaret örgütü tarafından benimsenen sektör kodları da söz konusudur. Reklamcılık, bankacılık ve sigortacılık etik kodları benimseyen ülkemizdeki sektörlere örnek olarak gösterilebilir. Yüksek iş etiği standartlarına bağlılık ve kendi düzenlemelerini hayata geçirme, bir mesleğin tamamlayıcı unsurları olduğundan, çoğu meslek grubu üyelerine uymaya genel olarak mecbur oldukları etik kodları benimsemiştir. Görece yeni olan işletme ve sektör kodlarının tersine, kimi meslek kodları söz konusu meslekler kadar eskidir. Örneğin, hekimlerin Hipokrat yemini M.Ö. 4. yüzyıla aittir. Muhasebeciler, mimarlar ve mühendisler etik kodları benimseyen ülkemizdeki meslek gruplarından bazılarıdır. Toplumsal Etik Derneği, her yıl etik değerleri koruyan ve yücelten kişilere meslekte etik davranış ödülü vermektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin uymaları gereken kodları belirlemek, uygulamayı gözetmek ve denetlemek üzere 2004 yılında Kamu Görevlileri Eğitim Kurulu kurulmuştur. Daha sonra, Kamu Görevlileri Eğitik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında yönetmelik yürürlüğe girmiş. Kamu kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az 3 kişilik bir etik komisyonu oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. İnternet http://www.etik.gov.tr adresinden Kamu Görevlileri Eğitim Kurulu ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İşletmeler, iş ettiği programları olmasa bile etik kodlara sahip olup pek çok üstünlük elde edebilirler. 1. Yazılı bir belge, bireysel yorumlara bırakılan belirsiz beklentilere güvenmek yerine, örgütün etik standartlarının netleştirilmesini sağlar. 2. Uygun standartlar konusunda anlaşmazlık olduğunda, kodlar bir uzlaşma ölçütü haline gelebilir ve standartların yokluğunda ya da yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi gerektiğinde, kodlar örgütün yeni etik standartları oluşturmasına olanak sağlar. 3. Etik kodları, standartları kolayca anlaşılabilir bir biçimde tüm çalışanlara yaymak için etkili bir araçtır. 4. Örgüt tarafından teşvik edilen etkili etik kodları, çalışanlara etik ya da yasa dışı davranışları sergilemeye direnmek için bir araç sağlar. Etik kodları, çalışanların doğru olduğuna inandıklarını hayata geçirmelerini sağlar. Diğer taraftan, iyi yazılmış etik kodlarının bile kısıtları vardır ve kötü yazılmış kodlar, arzu edilmeyen kimi sonuçlara yol açabilir. Bunlar: 1. Kodlara vurgu, hür iradeyi ortadan kaldıran bir kısıt haline gelebilir. 2. Çalışanlar, yasaklanmayanın serbest olduğu sonucuna ulaşırlarsa, tehlikeli bir durum yaratılmış olur. 3. Bazı kodlar, öncelikle çalışanların işletmeye zarar verebilecek etik dışı davranışlarına odaklanır ve etiğin amacı ile ilgili olarak sinisizme, örgütlerin dürüstlükten yoksun olduğuna ve adalet, içtenlik, doğruluk gibi ilkelerin örgütün çıkarlarına feda edildiğine dair bir inanç yol açabilir. Etik kodların kapsayıcılığından bağımsız olarak, örgütün üst düzey yöneticilerinin etik bir örgüt kültürünü destekleyen değerler, kurallar ve politikalar ile uyum içinde olma arzuları etik kodlara yansıtılmalıdır. İşletmenin yönetim kurulu ve kodları uygulayacak olan tepe yöneticileri, baş icra sorumlusu, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve benzeri, etik kodları geliştirme sürecine katılmalıdır. Ayrıca etik kodlarının riskli alanlara doğru bir şekilde değindiğinden ve olası yasal sorunları engelleyeceğinden emin olmak için işletmenin hukuk müşavirlerine de başvurulmalıdır. Dikkat, etik kodları belirlenirken mutlaka işletmenin yönetim kurulu ve tepe yöneticileri sürece dahil edilmeli ve gereken hukuki danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Etik kodları geliştirirken ve uygulanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şu şekilde sıralanabilir. 1. Öncelikle, etik bir işletme kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi temel şarttır. 2. Riskli alanlar göz önünde bulundurulmalı ve yasalar ve düzenlemeler ile uyum içerisinde olmak için gereken değerler belirlenmelidir. Değerler, ciddi etik dışı davranışlara karşı önemli engellerdir. 3. Özellikle, var olan etik sorunlar ile ilgili olan değerler belirlenmelidir. 4. Örgütü paydaş yönelimli olmaya itecek değerler dikkate alınmalıdır. örgütsel değerler ile paydaş değerleri arasındaki kesişmeleri bulmaya odaklanmalıdır. 5. Etik kodları, değerleri yansıtan örnekler verilerek anlaşılır hale getirilmelidir. 6. Etik kodları, çalışanların anlayabileceği bir dilde sık sık gündeme getirilmelidir. Çalışanlardan ne beklendiğini ve kurallara aykırı davranmaları durumunda nasıl cezalandırılacakları açıkça vurgulanmalıdır. 7. Etik kodları, örgütteki çalışanlar ve paydaşlardan gelen geri bildirimler ile her yıl gözden geçirilerek, gerekiyorsa değişiklikler yapılmalıdır. Sıra sizde, iki iş ettiği programının bileşenlerini açıklayınız. Sıra sizde, iki yanıt bir iş ettiği programının temel bileşenleri iş ettiği kodları oluşturma, çalışanlar için iş ettiği eğitimi düzenleme, gündelik işleyişte olası etik ihlalleri belirlemek için standartları izleme faaliyetlerinde bulunma ve bir denetim sistemi oluşturmadır. Bunlara ek olarak, yurt dışındaki işletmeleri örnek alan kimi işletmelerimiz, etik programının bütünün gözetim ve denetimi için etik sorumlusu pozisyonunu örgüt şemalarına yerleştirmiştir. Etik kodları, günlük faaliyetlerde karşılaşılan tüm etik sorunlarını çözemeyecektir ancak belirli eylemleri öngörerek ya da kısıtlayarak çalışanların ve yöneticilerin etik ikilemleri ile uğraşmalarına yardımcı olacaktır. İş ettiği eğitimi iş ettiği kodlarını oluşturduktan sonra, işletmenin etik standartları ile ilgili çalışanları eğitecek bir eğitim programını hayata geçirmeleri gerekmektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar, pek çok çalışanın böyle bir eğitime faydalı bulduğu sonucunu ortaya koymuştur. İşletmenin politikaları ve beklentileri, ilgili yasalar ve düzenlemeler ve genel sosyal standartlar eğitim konuları arasında yer alabilir. Çalışanlara etik davranışla ilgili sorular sorma ve etik kararlar alma noktasında güçlendirebilir. Kitap iş ettiği eğitiminin önemini daha iyi anlamak için, Ömer Torlak, Şaip Özdemir ve Erkan Erdemir tarafından kaleme alınan ve İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, İGİAD, tarafından yayımlanan İGİAD İş Ahlakı Raporu başlıklı kitaba başvurabilirsiniz. Eğitim programına işletmenin değerleri, misyonu ve vizyonu ile başlamak uygun olur. Bu çerçevede ilkeler ve kurallar ele alınıp, olumlu davranış örnekleri vurgulanabilir. Bu kısım fazla ayrıntıya girmeden ve katılımcıların dikkatini çekecek şekilde işlenmelidir. Eğitim programının içeriği, önce başka ülkelerde ve kuruluşlarda karşılaşılmış olan örneklere dayandırılabilir. Bu örneklerin tartışılması ve değerlendirilmesi sürecinde, katılımcılar büyük bir olasılıkla ülkemizde ve örgütlerdeki etik sorunlar ile paralellik kuracaklar. Böylece önerileri daha doğal biçimde oluşacaktır. Yine başka ülkelerdeki, ama tercihim, aynı sektördeki kuruluşların eğitim ve uygulama programlarından örnekler ile devam etmekte yarar olabilir. Böylece katılımcılar, Bu tür programların sektördeki saygın ve bilinen şirketler tarafından da yürütüldüğünü görerek bunun yapılması gereken bir düzenleme olduğunu daha kolay kabul edeceklerdir. Ancak bu sürecin sağlıklı gelişmesi için eğitmenlerin tecrübeli ve bilgili olması çok önemlidir. Eğitmenlerin hem katılımcıları olayın içine çekmesi hem de yönlendirmesi gereklidir. Rüşvet ve hediye alıp vermek hassas ve alınganlık yaratacak konular olup programın ileriki bölümlerinde işlenmelidir. Burada da başka ülke ve örgüt örnekleri üzerinden hareket edilerek etik dışı eylemler konusunda katılımcılara doğrudan odaklanılmamış ve böylece katılımcıların alınmalarına fırsat verilmemiş olur. Eğitim programlarının örgüt içinde mi yoksa örgüt dışında mı yapılacağı, eğitimin niteliği, katılımcıların niteliği ve sayısı gibi faktörler göz önünde tutularak belirlenmelidir. Bazı durumlarda eğitimin kurum dışında ve hafta sonları verilmesi daha yararlı görülebilir. Bu değerlendirmeyi ve tercihi yine tepe yönetim yapacaktır. İş ettiği eğitiminin etkili olması için gereken koşullar şu şekilde sıralanabilir. 1. Etik kodları, etik konuları gündeme getirecek bir prosedür ve çalışanlara iletilen etik ile ilgili yönetimin önceliklerinin eğitim programı tarafından kapsanması. Hat ve destek çalışanlarının eğitim sürecine tam olarak katılımının sağlanması gerekmektedir. 2. Tüm bölüm yöneticileri etik eğitim programı geliştirmeye katılmalıdır. 3. Eğitim girişimleri, örgütün büyüklüğü, kültürü, değerleri, yönetim tarzı ve çalışan tabanı gibi kendine özgü özelliklerini yansıtmalıdır. 4. Etik eğitiminin kişisel ve örgütsel etiği birbirlerinden farklılaştırması önemlidir. 5. İş ettiği sorunlarını çözümlemek için gereken biçimsel etik çerçeveleri ve modelleri ile ilgili olarak çalışanların eğitilmesi gerekmektedir. Böylece çalışanlar, duygularına değil bilgilerine dayanarak etik kararlar alabilirler. Tepe yöneticiler, bölüm yöneticileri ile iletişim kurmalı ve örgütün tümünde etik standartların uygulanmasını cesaretlendirmelidir. Görevlerinin riskli alanları ile ilgili olarak çalışanlarda farkındalık yaratma, herhangi bir etik eğitiminin en önemli noktasıdır. Ek olarak çalışanlar, örgütün kuralları, politikaları ve eğitiminin yeterince yönlendirici olmadığı gri bölgeleriyle karşılaştıklarında rehberlik için kiminle iletişime geçeceklerini bilmek isteyeceklerdir. Dikkat iş ettiği eğitimin en önemli noktası, çalışanlarda görevlerinin riskli alanları ile ilgili olarak farkındalık yaratmaktır. Başarılı bir etik eğitiminin hedefleri şu şekilde sıralanabilir. 1. Çalışanların karşılaşacağı riskli alanları tanımlama. 2. Küçük örnek olaylar, internet tabanlı uygulamalar ve CD-ROM'lar aracılığıyla sektör içerisindeki ve varsayıma dayalı ya da üstü örtülü etik sorunlar ile uğraşma deneyimi sağlama. 3. etik dışı davranışların örgütte asla desteklenmeyeceğini ve çalışan değerlendirmelerinin dikkate alınacağını çalışanların bilmelerini sağlama. 4. Davranışlarından bireysel olarak sorumlu olduklarını çalışanların bilmesini sağlama. 5. Çalışan davranışları ile işletmenin itibarı ve markası arasında bağlantı oluşturma. 6. Etik sorunları uygun bir şekilde nasıl ele alacakları ile ilgili olarak çalışanlara iletişim aracılığı ile sürekli örnekler sağlama. 7. Nasıl çözeceklerini bilmedikleri etik bir sorun ile karşılaştıklarında çalışanların iletişime geçebileceği liderlik hiyerarşisini oluşturma. Etik eğitiminin planlanması ve uygulanması kadar değerlendirilmesi aşamasına da önem verilmelidir. Bu konuda ilk akla gelen ve belki de en çok başvurulan yöntem anket yoluyla katılımcılardan geri bildirim almaktadır. Ancak bu tür anketlerin katılımcıların genellikle olumlu görüş bildirmeleri gibi bilinen zafiyetleri göz önünde tutulmalı ve katılımcılardan gerekirse isim vermeden eğitim programının güçlü ve zayıf yanları, davranışlarında etkili olabilecek özellikleri gibi daha ayrıntılı yanıtlar vermeleri istenmelidir. Yanıtlar, görüşler ve bunlara ilişkin yönetimin alacağı tedbirler katılımcılara bildirilmeli ve böylece sağlıklı bir iletişim sağlanmalıdır. İş etiği standartlarının sürekli izlenmesi etkili bir iş etiği programı, etik davranışları sürekli izlemek için çeşitli kaynaklara sahiptir. Çalışanları gözlemlemek, anketler, raporlama sistemleri, soruşturmalar, İç ve dış denetimler işletmenin etik davranış ve standartları ile uyum durumunu ortaya koyabilir. Kişinin işini gerektiği gibi ve etik bir biçimde yapıp yapmadığını belirlemek için çalışanın etik yüklü bir durumu nasıl ele aldığına odaklanılır. Satış personelinin ve yöneticilerinin eğitiminde rol çalışmasının uygulanması, anketler, etik performansının sürekli değerlendirilmesinde önemli rol üstlenir. Çalışanlara işletmelerini, tedarikçilerini, çalışma arkadaşlarını ve kendilerini etik açıdan nasıl algıladıkları sorulur ve çalışanlardan, işletme ile endüstri içerisindeki etik ve etik dışı davranışları değerlendirmeleri istenir. Eğer etik dışı davranışların arttığı saptanırsa, yönetim hangi tür etik dışı uygulamaların neden ortaya çıktığı konusunu daha iyi anlayacaktır. Daha sonra, işletmenin etik eğitiminde değişikliğe gitmek söz konusu olabilir. Çalışanların etik dışı davranışları bildirecekleri ve etik ile ilgili konularda başvurabilecekleri bir sistemin varlığı, etik performansını izleme ve değerlendirmede özellikle önemlidir. Pek çok işletme, çalışanlarına destek olmak ve soru sorma ya da endişelerini bildirme fırsatı vermek için etik konularda danışma kanalı kurmuştur. En etkili etik danışma kanalı, çalışanlardan kimlik, bölüm, konum ve benzeri bilgileri talep etmeyen, günün 24 saati ve yılın 365 günü faaliyet gösteren telefon hatlarıdır. İşletmeler artan şekilde yazılım sağlayan işletmelerden faydalanmaktadırlar. İş etiği ile ilgili uzmanlaşmış yazılımlar, çalışanların endişeleri, şikayetleri ya da etik dışı davranış gözlemlerinin raporlanmasını sağladığı için giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Yazılımlar, işletmelerin soruşturmaları, analizleri, çözümleri ve etik dışı davranışların bildirimini izlemesini de sağlar. Dikkat çalışanlardan kimlik, bölüm, konum ve benzeri bilgileri talep etmeyen, günün 24 saati ve yılın 365 günü faaliyet gösteren telefon hatları, çalışanların etik dışı davranışları bildirebilecekleri ve etik ile ilgili konularda başvurabilecekleri en etkili kanaldır. Eğer işletme, etik bir işletme kültürünü yaratma ve sürdürmede ilerleme göstermiyorsa, bunun nedenini saptamalı ve var olan standartları daha sert bir biçimde vurgulayarak ya da daha yüksek standartları benimseyerek düzeltici eyleme yönelmelidir. Düzeltici eylem, işletme politika ve standartlarına uygun şekilde davranan çalışanları ödüllendirme ve davranmayan çalışanları cezalandırmayı kapsayabilir. Çalışanlar, örgütsel standartlara uygun davrandıklarında çabaları örnek olarak gösterilmeli ve ücretlerine olumlu şekilde yansıtılmalıdır. Diğer taraftan, çalışanlar, örgütsel standartlara uygun davranmadıklarında etik ihlalin ağırlığına göre kınama, başka bir bölüme transfer etme, örgütte daha alt seviyedeki bir konuma çekme, geçici olarak işten uzaklaştırma ve hatta işten çıkartma gibi cezaları almalıdırlar. İşletme, etik dışı ya da yasa dışı davranışlara karşı düzeltici eylem yapmazsa, bu tür davranışlar sergilenmeye devam edecektir. Kimi işletmelerde etik sorunların soruşturulmasında hakem panelinden yararlanılmaktadır. Bu yöntemi kullanan işletmelerde, çalışan etik bir sorun ile karşılaştığında öncelikle bağlı bulunduğu yöneticiye başvurmaktadır. Çalışan, hiyerarşi basmaklarındaki yöneticiler sorunu çözemezlerse çözüm bulunması için bir hakem paneli talep edebilir. Rastgele seçilen ve örgüt içerisindeki konumları denk olan iki çalışan ve bu iki çalışanın bölümlerinden farklı bir bölümün yöneticisi hakem paneline seçilir. Gerçekleştirilen araştırmalar, tepe yöneticilerin desteklediği ve uzun dönemli ve kalıcı oldukları ölçüde hakem panellerinin işe yaradığını göstermiştir. İş ettiği programı tasarlama ve uygulamada en sık yapılan hataları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Etik programının hedeflerini ön. Etik dışı ve yasa dışı davranışları saptama ve ortadan kaldırma, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar ile ilişkileri geliştirerek rekabet üstünlüğü elde etme, paylaşılan bir işletme kültürü yaratma ve benzeri, net olarak tanımlamama. 2. Gerçekçi ve ölçülebilir program amaçlarını, görüşmeler, odak grup çalışmaları ve anketler aracılığı ile saptanabilir, belirlememe. 3. Tepe yönetimin, işlettiği programını sahiplenmemesi, tepe yöneticilerin etik dışı davranış sergilemeleri durumunda, etik bir kültürü yaratma ve teşvik etme çok zordur. 4. Ortalama çalışan ihtiyaçlarını karşılamayan program gereçleri geliştirilmesi, soru-cevap temelli belgeler, önemli etik sorunlara rehberlik edebilecek yazılı ve görsel kaynakları önerme, kontrol listeleri, görseller ve hatta karikatürlerin kullanılması işe yarayacaktır. 5. Yurt dışındaki bir işletme için geliştirilmiş bir işlettiği programının üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve işletme şartlarına uyarlamadan uygulamaya geçirilmesi, işletmenin daha önce vurgulanan kendine özgü özellikleri dikkate alınmalıdır. 6. İşlettiği programının yalnızca dersler dizisi olarak görülmesi, örnek olay çalışmaları ve küçük grup çalışmalarından mutlaka yararlanılmalıdır. İşlettiği denetimi işlettiği programları, örgütlerin etik kararlar almalarını ve etik davranmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu programları gerektiği gibi uygulamak ve etkili olmalarını sağlamak için programların etkisinin ölçülmesi gerekmektedir. İşlettiği denetimi, işletmenin arzu edilen etik standartlarına ne ölçüde uyduğunun belirlenmesi için bir fırsat sağlar. Denetim, işletmenin var olan etik standartlarını, politikalarını ve riskli alanlarını ortaya koyduğu ve böylece sorunlu alanları etkili bir biçimde gözler önüne serdiği için bir etik programının başlatılmasında öncü bile olabilir. İşlettiği denetimi, finansal denetime benzer bir şekilde İçerisinde nesnel raporlamanın olduğu dürüst bir sistemi yaratacak prosedür ve süreçlerden faydalanır. İşletmelerin etik davranışlarını anlamaya, raporlamaya ve geliştirmeye çalışmalarının çeşitli nedenleri vardır. Dünya çapında en son yaşanan bankacılık LIBOR ve muhasebe Enron, Arthur Andersen, Volcom ve benzeri skandallar ile çeşitli yasal ve etik ihlaller, yönetişim, işlettiği programları, müşteri ilişkileri, çalışan ilişkileri, çevre politikaları ve toplumla ilişkiler gibi alanlarda işletmeleri hesap vermeye yönlendirmektedir. Bir uçta ulaşabileceği en yüksek etik performansına ulaşmak isteyen bir işletme varken, diğer uçta etik denetim sonucunda ortaya koyacağı olumlu bir görüntüyü yozlaşmış kültürünü gizlemek için kullanılan bir işletme söz konusu olabilir. Örgütler açısından işlettiği denetiminin en büyük faydası, daha fazla şeffaflık isteyen paydaşlar ile ilişkileri geliştirmektir. Pek çok paydaş, halkla ilişkiler kampanyalarına karşı temkinli hale gelmiştir. İşletme yönetimi tarafından verilen güvenceler, paydaşların güvenini kazanmada yetersiz kalmaktadır. İşletmeler ile müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve yatırımcıları birbirlerine güvendiklerinde, bu ilişkileri izleme ve yönetme maliyetleri daha düşük olmaktadır. İşletmeler ile bu paydaş grupları arasında daha az çatışma yaşanmaktadır. Dikkat iş etkili denetiminin örgütlere sağladığı en büyük yarar, daha fazla şeffaflık arzulayan başta müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve yatırımcılar olmak üzere paydaşlar ile ilişkileri geliştirme ve böylece olası çatışmaların ortadan kalkmasıdır. Etik denetimi kavramı, işletmelerin daha geniş sosyal sorumluluk girişimlerini denetleme ve raporlama hareketinden doğmuştur. Sosyal denetim, bir işletmenin paydaşları tarafından beklenen iktisadi, yasal, etik ve hayırseverliğe dayalı sosyal sorumluluklarını yerine getirme performansını değerlendirme ve raporlama sürecidir. Sosyal denetimin bir bileşeni olan iş etiği denetimi, işletmelerin paydaşlarına etik vaatlerini tanımlamak, değerlendirmek ve yasal, etik ve sosyal sorumluluk standartları kapsayan stratejik planlamayı geliştirme vaatlerini sergilemek için kullandıkları bir araçtır. Etik denetimi, işletmenin büyüklüğü, endüstrisi, örgüt kültürü, tanımlanmış riskleri ve içerisinde faaliyette bulunduğu düzenleyici çevreyi dikkate alacak şekilde işletmeye özgü olmalıdır. İş etiği denetimi aşağıdaki aşamalar izlenerek tamamlanabilir. 1. İşletmenin yönetim kurulu ve tepe yöneticilerinin sürece bağlılığının sağlanması. Etik denetim için ilk adım, belirli paydaş gruplarından gelen baskılar ya da kurumsal yönetişim reformları nedeniyle doğrudan yönetim kurulu tarafından ya da etik performansı izleme ve yükseltme yollarını arayan tepe yöneticiler tarafından atılabilir. Denetimin başarısı, yönetim kurulu ve tepe yöneticilerin desteğine bağlıdır. 2. Denetim sürecini yürütecek bir komite ya da takımın oluşturulması. İdeal olan, yönetim kurulunun finansal denetim komitesinin etik denetimini gözetmesi ve denetlemesidir. Ancak çoğu işletmede yöneticiler ya da etik sorumlusu denetimi yürütür. Komite, işletmenin içinden bir kişiyi ya da işletmenin dışından bir danışmanı denetimin eşgüdümünü sağlaması ve sonuçları raporlaması için görevlendirir. 3. İşletmenin yürüttüğü faaliyetlere, karşılaştığı risklere ve iş etiğini yönetmek için uygun fırsatlara bağlı olan denetim alanının belirlenmesi. Bu aşama, etik denetim için önemli olan hassas konuları ve riskli alanları kapsar. Örneğin, çevre, ayrımcılık, ürün sorumluluğu, çalışanların hakları, mahremiyet, sahtekarlık, finansal raporlama, yasal uyum. 4. İşletmenin misyon, değer, hedef ve politikalarının gözden geçirilmesi. Bu aşama, hem etik, yasal ya da sosyal sorumluluklar ile ilgili açık vaatlerde bulunan resmi belgeleri hem de pazarlama araçları, İş yeri politikaları ve tedarikçiler ya da satıcılar için etik politikaları ve standartlarını kapsayan daha az biçimsel belgeleri içermelidir. Bu aşamada işletme, etik açıdan önceliklerini belirlemeli, nesnel ve niceliksel olarak değerlendirilebilecek şekilde bir parametreler ya da performans göstergeleri kümesi olarak bu öncelikleri somutlaştırmalıdır. 5. işletmenin ilerlemesini ölçmede kullanılabilecek araç ya da yöntemlerin tanımlanması ve ardından ilgili enformasyonun derlenmesi ve analizi. Bazı kanıt derleme teknikleri, hem içsel hem de dışsal belgeleri incelemeyi, veri derleme sürecini gözlemlemeyi ve enformasyonu işletmenin muhasebe kayıtları ile doğrulamayı içerebilir. Bu aşamada, işletmenin paydaşlarının tanımlanması ve işletmeyi nasıl algıladıklarının anlaşılması gerekmektedir. Standart anketler, görüşmeler ve odak grup yaklaşımı bu aşamada kullanılabilir. Veriler değerlendikten sonra analiz edilmeli ve özetlenmelidir. Analiz, endüstrideki diğer işletmelerin incelenen alanlarda neler yaptıklarını da kapsamalıdır. 6. Bir sosyal ve tip denetim danışmanı, sosyal denetim hizmetleri sunan bir finansal denetim firması ya da herhangi bir denetim deneyimi olmayan kar amaçsız bir özel çıkar grubu gibi bağımsız bir kesimin veri analizi sonuçlarını doğrulaması. Doğrulama, bir işletmenin denetim sürecinin kalitesinin, kesinliğinin ve eksiksizliğinin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesidir. Böylesi bir doğrulama, işletmenin etik denetimi konusunda paydaşlara güven verir ve denetim raporunu güvenilir ve nesnel kılar. Denetim sonuçlarının doğrulanması süreci, enformasyonun güvenilirliğini ve geçerliliğini denetleyecek standart prosedürleri de kapsamalıdır. 7. Denetim sürecinin son aşaması, bulguların yönetim kuruluna ve tepe yöneticilere ve onaylanırsa, dış paydaşlara rapor olarak sunulmasıdır. Raporda, denetimin amaç ve kapsamı, kanıt değerleme ve değerlendirmede kullanılan yöntemler, tercihin bağımsız denetçinin rolü, denetçi tarafından izlenen denetleme ve işletme tarafından izlenen raporlama ilkeleri bulunmalıdır. Etik sorumlusu örgütteki işlettiği programının, yasal ve etik standartlara saygı duyduğu ve uyduğu bilinen bir kişi tarafından gözetilmesi ve denetlenmesi gerekir. Etik sorumlusu olarak bilinen bu kişi, örgütün yasal ve etik uyum programlarının yönetiminden sorumludur. Etik sorumlusunun görevleri şu şekilde sıralanabilir. 1. Örgütteki işlettiği programının hangi ihtiyaçları karşılayacağını ve ne tür riskler ile karşılaşacağını değerlendirme. 2. Etik kurallarını geliştirme ve örgüt bünyesinde yayma. 3. Çalışanlara yönelik eğitim programlarını yürütme. 4. Çalışanların etik konular ile ilgili sorularını kişisel mahremiyeti gözetecek şekilde cevaplandıracak bir sistem oluşturma ve bu sistemi sürdürme. 5. İşletmenin yasal düzenlemeler ile uyum içerisinde olmasını sağlama. 6. Etik kurallara uyum durumunu izleme ve denetleme. 7. İşletmenin etik kurallarına olası aykırılıklar karşısında harekete geçme. 8. Etik kuralları gözden geçirme ve gerektiğinde yenileme. Pek çok işletme, hukuk müşavirlerini etik sorumlusu olarak atamaktadır. Başka işletmeler, etik yöneticisi, etik programı koordinatörü ya da yalnızca etik sorumlusu gibi bir unvan yaratmaktadır. İdeal durum, etik sorumlusunun yönetim kuruluna doğrudan rapor sunmasıdır. Ancak gerçekleşen, etik sorumlusunun örgütün baş icra sorumlusu ya da tepe yöneticine rapor sunması ve zaman zaman yönetim kurulu toplantılarına katılmasıdır. Sıra sizde 3 iş ettiğinin kurumsallaşma sürecini ve sonuçlarını açıklayınız. Sıra sizde 3 yanıt iş ettiğinin kurumsallaşması. Bir örgütün etiği açık ve örtük olarak karar alma süreçleri ile bütünleştirme derecesine karşılık gelmektedir. Kurumsallaşmanın açık biçimi, etik programını ve kurumsallaşmanın örtük biçimi, örgüt kültürünü ve etik liderliği içerir. İş ettiğinin kurumsallaşma düzeyi yükseldikçe, yasal, gönüllü ve iş dünyasındaki en iyi uygulamaların işletmeler tarafından benimsenmesi hızlanır. İş ettiğinin kurumsallaşması, iş ettiğinin kurumsallaşması, bir örgütün etiği açık ve örtük olarak karar alma süreçleri ile bütünleştirme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Etiği açık olarak bütünleştirme, etik davranışın herhangi bir belirsizlik olmadan açıkça ifade edilmesi, etiği örtük olarak bütünleştirme, etik davranışın ima edilmesi ya da doğrudan açıklanmaması ve çok önemli olduğunun anlaşılması anlamına gelir. İş ettiğinin örgüt içinde kurumsallaşması iki şekilde olur. Kurumsallaşmanın açık biçimi, etik programını ve kurumsallaşmanın örtük biçimi, örgüt kültürünü ve etik liderliği kapsar. Örgüt kültürünün en önemli unsurları değerler, normlar, yapıtlar ve davranışlardır. Değerler, tercih ya da arzu edilenler ile var olan yapı ve davranışların karşılaştırılabildiği ve değerlendirilebildiği standartların zihindeki soyut ve genel tasarımlarıdır. Değerler, geneldir ve dürüstlük, açıklık, çeşitlilik, bireysel saygı ve sorumluluk gibi konular ile ilgili uzun dönemli ve dayanıklı inançlar olarak görülür. Normlar, eylemlerin nasıl hayata geçirilmesi gerektiğini belirler ve değerli sonuçlara ulaşmak için kullanılacak meşru araçları tanımlar. Normlar, ilkeler, kurallar, politikalar ve prosedürler aracılığıyla arzu edilen davranışları kabul ettirir ve netleştirir. Örneğin, normlar rüşvet, sürdürülebilirlik ve çıkar çatışmaları gibi konularda rehberlik sağlayacak ilkeleri ortaya koyabilir. Yapıtlar, fiziksel ve veya kültürel çevrenin etkisi altında, insan eylemleri tarafından sürekli üretilen ya da dönüştürülen bağımsız ve maddi nesnelerdir. Yapıtlar, değerlerin ve normların görünür, somut dışsal simgeleridir. Web sayfaları, etik kodları, kullanılan dil ve fiziksel ortamlar ile araçlar yapıtlara örnek olarak gösterilebilir. Son olarak davranışlar, bireyin dışarıdan gözlenebilen ya da yaşanıyor olmakla birlikte dışarıdan gözlenemeyen bütün eylemleridir. Normlar ve değerler, geniş ölçüde paylaşılır ve örgütün tamamında yoğun olarak kullanılırsa güçlü bir örgüt kültüründen söz edilebilir. örgütlerdeki etik davranışlar ile güçlü örgüt kültürleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çünkü güçlü örgüt kültürleri işletmeler için gereken etik düzlemi oluştururlar. Araştırmalar, etik liderlerin adil ve dengeli kararlar alan dürüst, yardımsever ve ilkel bireyler olduklarını göstermektedir. Ayrıca etik liderler, izleyicileri ile sık sık etik konusunda iletişim kurarlar. Ortak amaçlara odaklanarak net etik standartlar oluştururlar ve bu standartların izlenmesi için çeşitli ödüller ve cezalar belirlerler. Son olarak, etik liderler yalnızca inandırıcı iletişim kurmakla kalmazlar. Telkin ettiklerini uygular ve etik davranış için ileriye yönelik rol modeli olurlar. Rol modelleri olumlu bir etik iklim oluşturmada önemlidir. Çünkü sosyal varlıklar olarak insanlar başkalarından etkilenirler. Özellikle örgütün tepe yöneticilerinin etik liderler olması iş ettiğinin kurumsallaşması açısından çok önemlidir. Dikkat, iş ettiğinin kurumsallaşması açısından işletmenin tepe yöneticilerinin etik liderler olması çok önemlidir. İş ettiğindeki kurumsallaşma yasalar, gelenekler ve işletmenin itibarını sağlamada önemli olduğu kabul edilen, beklenen örgütsel programlar ile ilgilidir. Bu ilişki, beklenen davranışlardan sapmaların etik sorunlar olarak dikkate alınacağı ve dolayısıyla işletmenin paydaşlarını ilgilendireceği anlamına gelmektedir. İş ettiğinin kurumsallaşma düzeyinin yükselmesi, yasal, gönüllü ve iş dünyasındaki en iyi uygulamaların işletmeler tarafından benimsenmesini beraberinde getirir. İş ettiğinin örgütlerde etkili bir şekilde uygulanması, bu üç farklı uygulama grubunu bir etik programı ile bütünleştirmeyi gerektirir. Bu bütünleştirme, etik davranma riskini etkili bir şekilde yönetebilecek etik kültürü yaratır. Yasal uygulamalar, yasalar, kurallar, düzenlemeler ve diğer yükümlülükler gibi işletmenin dışında belirlenen kısıtlayıcı unsurları kapsar. Devlet, sorumlu işletmecilik davranışları ile ilgili yasaları ve düzenlemeleri oluşturur ve uygular. Rekabeti düzenleyen, rekabetin korunması hakkında kanun, tüketicileri koruyan, tüketiciyi koruma kanunu, çalışan sağlığı ve güvenliğini gözeten iş kanunu ve doğal çevreyi koruyan çevre kanunu, yasaları ve düzenlemeler, işletmeler tarafından saygı duyulması gereken etik sınırları doğrudan yaratır. Gönüllü uygulamalar, bir işletmenin inançları, değerleri ve gönüllü olarak imzaladığı sözleşmelerdeki yükümlülükleri kapsar. Tüm işletmeler, hem iç hem de dış paydaşlardan fayda sağlamak için gönüllü faaliyetlere girişirler. Çoğu işletme hayırseverlik faaliyetlerinde bulunurken toplumdan kazandıklarını bir ölçüde de olsa topluma geri ödemeye çabalar. Hayırseverlik üç büyük katkıyı sağlar. Toplumun yaşam kalitesini iyileştirir. Çalışanların liderlik becerilerini geliştirir ve çalışanların moralini yükseltir. İşletmeler eğitme, sanata, çevrenin korunmasına ve engellilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine önemli ölçüde maddi destek sağlar. İş dünyasındaki en iyi uygulamalar, sıklıkla, yasal ve düzenleyici güçler, endüstriyel kuruluşlar, sendikalar ve meslek odaları tarafından teşvik edilir. En iyi uygulamalar, vurguyu bireyin ahlaki yeteneğine odaklanmadan, yapısal açıdan sağlam olan en iyi uygulamaları ve hem finansal performans hem de finansal olmayan performans için yapısal bütünlüğü geliştirmeye doğru yönlendirir. Kitap iş ettiğinin kurumsallaşmasını daha iyi anlamak için, Ümit Berkman ve Mahmut Arslan tarafından kaleme alınan ve Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, TÜSİAD tarafından yayımlanan Dünyada ve Türkiye'de İş Ettiği ve Etik Yönetimi başlıklı rapora başvurabilirsiniz. Özet örgütün etik performansını izlemek ve yükseltmek için geliştirilmiş kural ve politikalar ile prosedür ve sistemler iş ettiği programını oluşturmaktadır. Örgüt, bir iş ettiği programına sahip olarak çalışanların etik dışı davranışlarından korunur. İş dünyasının genelindeki değişime etik sınırlar içinde kalarak uyum sağlar ve paydaşların işletmeye güvenini pekiştirerek paydaşlar ile ilişkilerini etkili bir şekilde yönetir. İş dünyasında iki tür iş ettiği programı ile karşılaşılmaktadır. Uyum yönlü programlar, kuralları ve cezaları ön plana çıkarken, değer yönlü programlarda paylaşılan değerler ön plandadır. Uzun dönemde, değer yönlü programların işletmeler için daha olumlu sonuçlar doğuracağı beklenmektedir. Bir iş ettiği programı, etik kodları oluşturma, çalışanlar için iş ettiği eğitimi düzenleme, gündelik işleyişte olası etik ihlallerini belirlemek için standartları izleme ve bir denetim sistemi oluşturma faaliyetlerinin toplamıdır. Bir örgütün çalışanlarından neler beklediğini açıklayan yazılı ifadeler iş ettiği kodları olarak adlandırılır. İşletme, endüstri, meslekler düzeyinde belirlenmiş etik kodlarının yanı sıra, kamu görevlileri için hazırlanmış etik kodlar da söz konusudur. İşletmenin yönetim kurulu ve tepe yöneticileri etik kodları belirleme sürecine dahil edilmeli ve gereken hukuki danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Etik kodları geliştirme sürecine başlamadan, etik bir işletme kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi temel şarttır. Riskli alanlar dikkate alınmalı ve yasalar ve düzenlemeler ile uyum içerisinde olacak. Var olan etik sorunlar ile ilgili olan ve örgütü paydaş yönelimli olmaya itecek değerler belirlenmelidir. Etik kodları, değerleri yansıtan örnekler ile anlaşılır hale getirilmeli. Çalışanların anlayabileceği bir dilde sık sık hatırlatılmalı ve örgütteki çalışanlar ve paydaşlardan gelen geri bildirimler ile her yıl incelenip gerekiyorsa üzerinde değişiklikler yapılmalıdır. Etkili bir iş ettiği programı geliştirmede ikinci adım, bir eğitim programını hayata geçirmektir. İş ettiği eğitimin en önemli noktası, çalışanlarda görevlerinin riskli alanları ile ilgili olarak farkındalık yaratmaktır. İş etiği standartlarının sürekli izlenmesi, etkili bir iş etiği programının üçüncü aşamasıdır. İşletmenin etik davranış ve standartları ile uyum durumu çalışanlara anketler uygulanarak belirlenebilir. Çalışanların etik dışı davranışları bildirmeleri ve etik ile ilgili konularda danışmalarını sağlamada en etkili yol, çalışanlardan kimlik, bölüm, konum ve benzeri bilgileri talep etmeyen, günün 24 saati ve yılın 365 günü faaliyet gösteren telefon hatları çalıştırmaktır. Etik bir işletme kültürünü yaratma ve sürdürme ve ilerleme gözlenmiyorsa, işletme politika ve standartlarına uygun şekilde davranan çalışanları ödüllendirme ve davranmayan çalışanları cezalandırmayı içeren düzeltici eyleme yönelilmelidir. Etik sorunların soruşturulmasında hakem panelinden yararlanmada sıklıkla başvurulan bir yoldur. Etkili bir iş etiği programı geliştirmede son aşama işletmelerin paydaşlarına yönelik etik vaatlerini tanımlamak, değerlendirmek ve yasal, etik ve sosyal sorumluluk standartları kapsayan stratejik planlamayı geliştirme vaatlerini sergilemek için kullandıkları bir araç olan iş etiği denetimidir. İş etiği denetiminin örgütlere sağladığı en büyük yarar, paydaşlar ile ilişkileri geliştirme ve böylece olası çatışmaların ortadan kalkmasıdır. Ek olarak, bazı işletmeler, örgütün yasal ve etik uyum programlarının yönetimi ve etik programının bütünün gözetim ve denetimi için etik sorumlusu pozisyonunu örgüt şemalarına yerleştirmiştir. İş etiğinin kurumsallaşması, bir örgütün etiği açık ve örtük olarak karar alma süreçleri ile bütünleştirme derecesine karşılık gelmektedir. Kurumsallaşmanın açık biçimi, etik programını ve kurumsallaşmanın örtük biçimi, örgüt kültürünü ve etik liderliği içerir. Güçlü örgüt kültürleri işletmeler için gereken etik düzlemi oluşturur. Tepe yöneticilerin etik liderler olması, iş etiğinin kurumsallaşması açısından çok önemlidir. İş etiğinin kurumsallaşma düzeyi yükseldikçe, yasal, gönüllü ve iş dünyasındaki en iyi uygulamaların işletmeler tarafından benimsenmesi hızlanır. Yasal uygulamalar, işletmenin dışında belirlenen kısıtlayıcı unsurları ve gönüllü uygulamalar, bir işletmenin inançları, değerleri ve gönüllü olarak imzaladığı sözleşmelerdeki yükümlülükleri kapsar. İş dünyasındaki en iyi uygulamaları benimseme, bireyin ahlaki yeteneğinden çok, yapısal açıdan en iyi uygulamalara odaklanması anlamına gelir. Kendimizi sınayalım soru bir örgütün etik performansını izlemek ve yükseltmek için geliştirilmiş kural ve politikalar ile prosedür ve sistemler aşağıdakilerden hangisini oluşturur? Soru bir A seçeneği iş ettiği programı, soru bir B seçeneği iş ettiği sistemi, soru bir C seçeneği iş ettiği yaklaşımı, soru bir D seçeneği iş ettiği paradigması, soru bir E seçeneği iş ettiği kuramı. Soru birin doğru yanıtı A, yanıtınız yanlış ise iş ettiği programı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sorun 2, kamu görevlilerinin uymaları gereken kodları belirlemek, uygulamayı gözetmek ve denetlemek üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Soru 2 A seçeneği Kamu Görevlileri Kodlar Kurumu. Soru 2 B seçeneği Kamu Görevlileri Eğitim Kurumu. Soru 2 C seçeneği Kamu Görevlileri Kodlar Kurulu. Soru 2 D seçeneği Kamu Görevlileri Eğitim Kurulu. Soru 2 E seçeneği Kamu Görevlileri Eğitim Kurulu. Şu soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise işlettiği kodlara başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 aşağıdakilerden hangisi işletmelerin işlettiği kodlarına sahip olarak elde edecekleri üstünlüklerden biri değildir? Soru 3 A seçeneği gerektiğinde yeni etik standartları oluşturma. Soru 3 B seçeneği işletme itibarı ile karşılık ilişkisini kurma. Soru 3 C seçeneği standartları çalışanlara kolayca yayma. Soru 3 D seçeneği çalışanlara etik dışı olana karşı direnç sağlama. Soru 3 E seçeneği etik standartlarını netleştirme. Soru 3'ün doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise işlettiği kodlara başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 işlettiği eğitiminden önce tamamlanması gereken aşama aşağıdakilerden hangisidir? Soru 4 A seçeneği işlettiği standartlarının izlenmesi. Soru 4 B seçeneği işlettiği denetiminin tamamlanması. Soru 4 C seçeneği işlettiği kodlarının hazırlanması. Soru 4 D seçeneği işlettiği değerlendirmesinin tamamlanması. Soru 4 E seçeneği işlettiği planlamasının yapılması. Soru 4'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise işlettiği kodlara başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi başarılı bir etik eğitiminin hedefleri arasında yer almaz? Soru 5 A seçeneği çalışanların iletişime geçebileceği liderlik hiyerarşisini oluşturma. Soru 5 B seçeneği davranışlarından sorumlu olduklarını çalışanların bilmesini sağlama. Soru 5 C seçeneği çalışanlara iletişim aracılığı ile sürekli örnekler sağlama. Soru 5 D seçeneği çalışanların karşılaşacağı riskli alanları tanımlama. Soru 5 E seçeneği çalışanları etik olmayan davranışlarından dolayı cezalandırma. Soru 5'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise işlettiği eğitimi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 işletmelerde oluşturulabilecek en etkili etik danışma kanalı aşağıdakilerden hangisidir? Soru 6 A seçeneği hakem paneli oluşturma. Soru 6 B seçeneği 7/24 çalışacak telefon hattı kurma. Soru 6 C seçeneği etik sorumlusuna başvurma. Soru 6 D seçeneği etik kodları sürekli tekrarlama. Soru 6 E seçeneği çalışanların birbirlerine danışmasını sağlama. Soru 6'ın doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise işlettiği standartlarının sürekli izlenmesi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 işletmelerin paydaşlarına etik vaatlerini tanımlamak, değerlendirmek ve yasal, etik ve sosyal sorumluluk standartları kapsayan stratejik planlamayı geliştirme vaatlerini sergilemek için kullandıkları araç aşağıdakilerden hangisidir? Soru 7 A seçeneği paydaş denetimi soru 7. B seçeneği sosyal denetim soru 7. C seçeneği genel denetim soru 7. D seçeneği iş ettiği denetimi soru 7. E seçeneği stratejik denetim soru 7. Doğru yanıtı D yanıtımız yanlış ise iş ettiği denetimi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. İş ettiğinin kurumsallaşma düzeyinin yükselmesi hangi uygulamaların işletmeler tarafından benimsenmesini beraberinde getirir? Soru 8. A seçeneği gönüllü, en iyi ve yasal uygulamalar. Soru 8. B seçeneği hayırsever, gönüllü ve en iyi uygulamalar. Soru 8. C seçeneği ahlaki, faydacı ve iktisadi uygulamalar. Soru 8'de seçeneği ahlaki, faydacı ve yasal uygulamalar. Soru 8E seçeneği hayırsever, ahlaki ve etik uygulamalar. Soru 8'in doğru yanıtı A yanıtımız yanlış ise iş ettiğinin kurumsallaşması başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. İş ettiğinin kurumsallaşmasının örtük biçimi aşağıdakilerden hangisini kapsar? Soru 9. A seçeneği etik kodları etik liderlik. Soru 9. B seçeneği etik kodları etik denetimi. Soru 9. C seçeneği örgüt kültürü etik kodları. Soru 9. D seçeneği etik denetimi etik liderlik. Soru 9. E seçeneği etik liderlik örgüt kültürü. Soru 9'un doğru yanıtı E yanıtımız yanlış ise iş ettiğinin kurumsallaşması başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından saygı duyulması gereken etik sınırları doğrudan yaratan yasalar ve düzenlemelerden değildir? Soru 10. A seçeneği iş kanunu. Soru 10. B seçeneği tüketiciyi koruma kanunu. Soru 10. C seçeneği ceza muhakemeleri usulü kanunu. Soru 10. D seçeneği çevre kanunu. Soru 10. E seçeneği rekabetin korunması hakkında kanun. Soru 10'un doğru yanıtı C yanıtımız yanlış ise iş ettiğinin kurumsallaşması başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.